Ayrım 16. General Borislav elinde tuttuğu dartı oyun tahtasına doğru fırlattı. Ansızın bir feryat koptu. Dart esir tutulan boşnak adamın göğsüne saplandı. "Pardon," dedi General Borislav kahkaha atarken. "Şu genç Balinkura dikkatimi dağıttı. Bir dahaki sefere oyun tahtasına isabet ettireceğim söz." O sırada sivil giyimli başka bir adam çığlık attı. "Onu vurdum." "Sizi tebrik ederim sevgili dostum Vasili," dedi General Borislav. "Aynı zamanda çok keskin bir nişancısınız." Sıska ve göbekli adam elinde tuttuğu dürbünlü tüfeği yanındaki askere verdi. "Müslüman Türk'ü öldürdüm," dedi gülerek. "Onu bir köpek leşi gibi yere serdim." "Gelin," dedi General Borislav, "sizi oğlumla tanıştırayım." Adam yanımıza geldi. "Sevgili dostum Vasili," dedi. General Borislav oğluna bakıp konuşarak, "Rusya'nın son zamanlarda yetiştirdiği en önemli ressamlarından biridir. Şimdi onunla tanışmanı istiyorum." Vukadin elini uzatıp Rus ressamın elini sıktı. "Sizinle tanışmaktan onur duydum," dedi. "Baban senden biraz bahsetmişti baba bana," dedi adam. "Ben de senin gibi genç ve başarılı bir askerle tanıştığım için son derece memnunum. Rus dostlarımız bu haklı savaşımızda bizi yalnız bırakmadılar," dedi General Borislav. "Tabii ki bir de Yunanlı dostlarımızı unutmamak gerekiyor. Yunanistan'dan karayoluyla Rusya ve Ukrayna'dan da Tuna yoluyla gelen petrol ve diğer yardımlar bu savaşta nefes almamızı sağlıyor." Rukadin Rus ressama saygıyla bakıp başını öne doğru eğdi. "Bize karşı gösterdiğiniz ihtimam ve alakaya bilhassa minnettarım," dedi. Rus ressam bana baktı. "Bu genç ve güzel bayan da kim? Bu canilerin ve iğrenç adamların her yeni bakışı beni beraberinde yeni acılara sürüklüyordu. Daha birkaç ay öncesine kadar sürdürdüğüm sakin hayatım sanki güçlü dalgaların üzerinde sallanıp alabora olan bir tekneye dönüşmüştü. Bu kadar çalkantıdan sonra ruhum mavi suların karanlık derinlerinde hapsolmuştu. Artık vatan toprağımın üzerinde açan değil solan beyaz bir zambaktım ben. Günlerin neşeli bir şekilde geçtiğini gösteren ve Bosna'nın simgesi olan beyaz bir zambak çiçeği olmaktan çıkmış, yüreğimde açan kan güllerine dönüşmüştüm. Gezip tozmak, sokaklarda özgürce dolaşmak bizim için hayaldi artık. Sadece savaş ve gözyaşı boşnakların uğursuz kaderi olmuştu. Bu uğursuz kaderi biz yazmamıştık ama bu uğursuz kaderin senaryosunu yazanlar ne yazık ki bizi başrol oyuncularından biri yapmıştı. Ömrüm boyunca da bu uğursuz kaderin yaftasını boynumda taşıyıp duracaktım. Artık ölülerime dahi ağlayamayan bir ölüye, bir gül olup da gülemeyen kaderi bahtsız birine dönüşmüştüm." Vukadin Rus ressama baktı. "O benim Türk Yosmam," dedi gülerek. Kerima. Milyevina'da esir tutulduğum ev aslında Müslüman bir boşnağın eviydi. Evin sahibinin soyadı da Karaman'dı. Ev görünümlü bir hapishane, genişçe bir bahçe içinde 3 katlı beyaz boyalı müstakil bir evdi. Evin bahçesi ise oldukça dik eğimliydi. Bahçede değişik türden ağaçlarla birlikte kocaman bir incir ağacı da vardı. Savaş başladığı zaman bu evde yaşayan boşnak aile çetniklerin saldırısına uğramış, sonra da yıllardır yaşadıkları evi terk etmek zorunda kalmışlardı. Şimdi bu eve Sırplar Karaman'ın genel evi adını takmışlardı. Ertesi gün öğle üzeri Pale'den tekrar Milyavina'ya geri döndüğümüzde hapsedildiğim evde genç bir boşnak kızı gördüm. Açık kahverengi lambiriyle kaplı duvara yaslanmış ağlıyordu. Hemen yanına gittim. Onun kumral saçlarını okşadım. "Neden ağlıyorsun?" diye sordum. "Annemi çok özlüyorum," dedi üzüntülü bir sesle. "Annen nerede peki?" Başını iki yana salladı. "Bilmiyorum. Onu başka bir yere götürdüler." "Ağlama," dedim gözyaşlarını silerken. "Anneni bulacaksın inşallah." Başını kaldırdı. Kahverengi gözleriyle usulca bana baktı. "Gerçekten mi?" dedi büyük bir sevinçle. "Evet," diye yalan söyledim ona. O esnada şişman bir Sırp kadın içeri girdi. "Kalk," dedi sert bir ses tonuyla. "Yukarı kata çık. Komutan Vukadin cepheye gitti. Dönene kadar da odandan dışarı çıkmayacaksın." Genç kızın elinden tuttum. "Hadi," dedim, "sen de benimle geliyorsun." Birlikte yukarı kata çıktık. Sırp kadın bizi odaya soktu. Sonra da kapıyı üzerimize kilitledi. "İsmin ne senin?" diye sordum. "Kerima." "Kaç yaşındasın?" "16. Nerede yaşıyorsunuz?" "Gatsko'da." "Şaşırmıştım. Gatsko biraz uzak buraya, öyle değil mi?" "Çetnikler yaşadığımız köyü bastı. Biz de köyden kadın erkek, yaşlı genç, çoluk çocuk demeden kaçmaya başladık. Sonra dönüp arkamıza baktığımızda Gatsko ateşler içinde kalmıştı. Yaklaşık 10 gün boyunca ormanın içinde sürekli oradan oraya dolaşıp durduk. Tam olarak nereye gittiğimizi hiçbirimiz bilmiyorduk. Günler ve geceler birbirine karışmıştı. Korku ve belirsizlik had safhaya çıkmıştı. Çetnikler peşimizdeydi ve aramızdaki mesafeyi giderek kapatıyorlardı. Bu süre içerisinde bebekler ve küçük çocuklar yorgun düşmüş, açlıktan sürekli ağlıyorlardı. Büyükler, bitap düşmüş çocukları nasıl susturacaklarını bilmeden sürgün hayatlarına katlanmaya çalışıyorlardı. Sonra çetnikler yerimizi buldular, silahlarıyla üzerimize ateş açtılar. O anda çabucak bir karar alındı. Erkekler yollarına devam edip Yablanitsa'ya ulaşmaya çalışacaklar, kadınlar ve çocuklar ise teslim olacaklardı. Keriman'ın lafını kestim. Hiç erkek kalmadı mı yanınızda? Sadece bir erkek kaldı. Onu da çetnikler döve döve öldürdüler. Sonra ne oldu peki? Tan ağardığı vakit çetnikler tarafından kuşatıldık. Bizleri büyükbaş hayvanlarmışız gibi kamyonlara bindirdiler. Ulog'daki bir okul binasına götürdüler. Orada çetnikler biraz dinlenmemiz gerektiğini, sonra da Yablanitsa'ya ya da Mostar'a gidebileceğimizi söylediler. Belirsizlik ve şüpheyle geçen iki günün sonunda Kalinovik esir kampına götürüleceğimize karar verildi. Kalinovik esir kampının ilk günlerine tahammül edilebilirdi. Fakat birkaç gün sonra kampa komutan Pero Eles ve ona bağlı askerler geldi. Esir kampı bir anda cehenneme döndü. İşkence, gözyaşı ve açlık en büyük korkumuz oldu. Öyle ki bir somun ekmeği 10 kişi paylaşıyorduk. Gerçekten korkunç bir şey bu, dedim boğuk bir sesle. Hissettiğim korkuyu size nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum, dedi dudağın titrerken. Yaşadıklarımız o kadar korkunçtu ki kıyamet gününün geldiğine inanmaya başlamıştık neredeyse. Ama yine yanılmıştık. Meğerse en kötüsünü henüz yaşamamıştık. Merak ettim, baban nerede Kerima? Ben 5 yaşındayken babamı kalp krizi sonucu kaybettik. Üzüldüm, dedi. Babam çok genç yaşta öldü. Öldüğünde 30 yaşına henüz yeni basmıştı. Allah nur içinde yatırsın. Sonra ne oldu size? Sonra, dedi ürkek bir sesle, dikenli terlerle çevrilmiş esir kampında yaşam şartları giderek kötüleşmeye başladı. İnsanlar kendi aralarında bile konuşmaktan çekiniyordu. Çetniklerin onları duymasından korkuyorlardı. Hepimiz açtık.